Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Medyascope'tan herkese merhabalar. Koronavirüs salgınını konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü vaka sayıları azalmıyor. Aksine oldukça kötü gidiyor gibi görünüyor Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda. Dünkü tabloya bakalım. Dün günlük vaka sayısı yine 30 bin üzerindeydi. 33.860 yeni vaka tespit edildi ve 237 kişiyi yine koronavirüs yüzünden kaybettik. Vaka sayıları da, ölüm sayıları da ne yazık ki düşmüyor. Aşılama devam etse de aşılamada da Türkiye'nin bir noktada takılıp kaldığı söyleniyor. Ve yoğun bakım servisleri, salgının başlarında yoğun bakım servislerinin dolduğunu ya da dolma tehlikesinin olduğunu konuşuyorduk. Bugün biraz yoğun bakımlarda durum nedir? Buna bakacağız. Yoğun bakım servislerindeki hastaların durumunu soracağız. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demirkıran'la birlikteyiz. Merhaba.
Merhabalar, iyi günler.
Teşekkürler bu yoğunluk arasında bize zaman ayırdığınız için. Salgındaki vaka sayıları ve ölüm sayıları malumunuz. Yoğun bakımlarda şu anda doluluk oranı nedir, durum nedir? Salgının başında korkuyorduk yoğun bakımların dolmasından. Şimdi evet.
Şimdi tabii hali hazırda yoğun bakımlarda doluluk oranı devam ediyor ve azalmadan devam ediyor. Bütün Türkiye'de yoğun bakımlardan doluluk haberleri, COVID hastalığı gibi doluluk haberlerini alıyoruz. Türk Yoğun Bakım Derneği bu konuda bir veri sistemi oluşturmuş olup bu veriler bizlere ulaşmakta. Şu an itibarıyla servisler pek çok yerde %90'ların üzerinde dolu yoğun bakım servisleri. Hatta yeni servisler açılmak gereksinimi söz konusu oluyor birçok ilde ve açılıyor da. Dolayısıyla sıkıntı devam ediyor. Bu konuda yani en büyük duyarlılık tabii halkımız tarafından gösterilmedi. Çok değişik kırılma noktaları var. Onlardan da şimdi söz ederiz herhalde siz sordukça.
Şunu soralım. Diğer sağlık problemleriyle ilgili yoğun bakım servislerinde bir aksama yaşanıyor mu öyleyse bu dolulukla birlikte?
Şimdi bu pandemi sürecinde daha önce biliyorsunuz birinci pik sonra ikinci pikte bütün hastaneler COVID yoğun bakımlarına döndürdüler yoğun bakımlarını. Çoğunlukla çok az normal hasta için kaldı. Zaten ameliyatlar aciller dışında yapılmaz oldu falan. Ama tekrar biz normal hayata, yeni normale geçince yeniden yoğun bakımlarımızı açtık. Ama COVID yoğun bakımlar da bir arada destek olarak açılmış olan yoğun bakımları korumaya çalıştık. Dolayısıyla şu anda biz hastanelerimizde diğer hastalarımızın yoğun bakım gereksinimleri içinde yer ayırmış durumdayız ve onları da oraya yatırıyoruz. Fakat yoğun bakımlardaki doluluk oranı COVID olsa da olmasa da hep sorundu zaten. Türk Yoğun Bakım Derneği'nde dikkat çekmek istediği önemli konulardan biriydi bu uzun yıllardan beri. Şu an itibariyle her iki yoğun bakım çeşidi de hem COVID hem de COVID olmayan hastalarla doludur.
Yani aslında zaten var olan bir sorun salgınla birlikte bir parça derinleşmişte olduğu gibi görünüyor yoğun bakımlarda.
Evet, yoğun bakımların doluluk sorunu ve yer bulunamaması sık yaşanan bir sorundur. Çevrenizde sorarsanız zaten herkesin neredeyse bir yoğun bakımda yer bulamama, hastasını yatıramama ya da böyle bir şey oluştuğu zaman onunla ilgili her yerden yardım talebi, yer bulmaya çalışma öyküsü vardır. Bu maalesef ciddi bir sorun. Türk Yoğun Bakım Derneği bu konuda bir sempozyum da yapmakta, pandemi öncesine kadar yapmaktaydık. Yoğun bakımların akılcı kullanımı diye. Bu soruna her zaman parmak basmaya ve dikkat çekmeye çalışıyoruz. Maalesef böyle bir sorun hep var ülkede. Aslında her yerde var bu sorun. Yoğun bakımların doluluk oranı önemli. O yüzden şu anda pandemiyle birlikte biraz daha tabii ciddi bir sorun yaşanabilir bazı hastanelerde.
Bu koronavirüs salgınında Delta varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte de bir kırılma yaşandı gibi görünüyor ve Delta varyantının yaşı düşürdüğü, yoğun bakımlarda da yaşı düşürdüğü yönünde hekimlerin de yorumları haberlerde okuduk, izledik. Çok fazla medya kuruluşu da biliyorsunuz yoğun bakımlara girdi ve oradaki hastaların durumunu gözlemledi ama yoğun bakımlardaki yaşlar ya da aşılılık, aşısızlık oranı ile ilgili tam olarak bir veri de yok elimizde. Bilmiyorum salgının gidişatı için. Buna bakmak, gidişatı anlamak için buna bakmak ne kadar doğru bir yöntemdir ama sizin yoğun bakımlarla ilgili gözleminizi sormak istiyorum. Hem yaşlar, yani sadece ilerlemiş yaşta mı kişiler var yoksa artık her yaştan insan yoğun bakıma düşüyor mu salgın yüzünden ve aşılılık oranıyla ilgili nasıl bir gözleminiz var yoğun bakım?
Bu konuda aslında daha önce de bir açıklama yaptık. Türk Yoğun Bakım Derneği yaptığı bir çalışmada aşılanma oranlarına göre yoğun bakım yatışlarını tespit etmeye çalıştı. Ülke çapında gelen verileri topladık. Burada da gördüğümüz şey aşısızların oranının daha yüksek olduğu. Bir, ikincisi aşı programını tamamlamamış olanların, ya tek aşısı olanların ya da iki aşı yaptırmış, onun üzerinden uzun zaman geçmiş, üçüncü aşısını yaptırmamış olanların olduğu hasta gruplarının daha fazla olduğunu gördük. Yaş grubu olarak da evet, bu kez biraz daha 35-55 yaş grubu arası daha fazla yatmaya başladı aşısız olanlar grubunda. Aşılı olanlar ve yaşlı hastalar, 70-75 üzeri hastalar da yine kliniklerde, yoğun bakım kliniklerinde yatıyorlar ve onlar da tabii var olan yandaş hastalık varsa biraz daha ağır seyrediyor. Yine gençlerde eğer diyabet varsa, hipertansiyon varsa ya da bir malignite var ve kemoterapi alıyorsa bu hastalarda da yine hastalığın ağır seyrettiğini görüyoruz.
Yani aşılı olanlardan da yoğun bakım servisine ihtiyaç duyan hastalar var ama onlar hem azınlıkta hem de yan hastalıkları olan kişiler mi oluyor sadece?
Doğru, öyle. Ama aşının da şeyine bakarsanız aslında iki mRNA aşınız da olsa belli bir koruyuculuğu var. Onun üzerinde koruyamayabilir. Bizde bu oran yayınlanandan biraz daha düşük görünüyor şu anda. Yani daha iyi durumdayız anlamında söylüyorum. İki mRNA aşısı olanlarda. Ancak yok değil. Öyle yatan hastalarımız da var. Aşılanmasının üzerinden 3 aydan daha fazla geçmiş, 6 ay kadar geçmiş olan yaşlı hasta grubumuzun yatışları var. Bunlar önemli.
Yani 2 mRNA aşısı olup da yoğun bakıma düşme ihtimalimiz olduğunu hatırlatıyor söyledikleriniz. Aşılıyız diye günlük hayatlarımız bayağı bir normale dönse de bu tehlikeyi hatırlamakta fayda var. Gebe vatandaşlarını evet. Soralım size bir de. Son günlerde bir takım haberler de görmeye başladık yine bu hamile olup aşı olmamış hayatını kaybeden ne yazık ki anne adaylarını görüyoruz. Yoğun bakımlarda çok fazla hamile kişi var mı? Çünkü özellikle aşı tereddüdü olan bir grup olduğu söyleniyor bu Türkiye'de.
Şimdi burada bu da önemli bir sorun gerçekten. Gebelerin aşılanması ile ilgili bir sorun yaşarsak onların enfekte olma olasılıkları artıyor. Gebelerin aşılanmasında bir sorun yok. Bundan geri durmamaları lazım. Çünkü yoğun bakımlarda yatan hamile sayıları da bir şekilde Delta varyantla birlikte artmaya başladı. Türk Yoğun Bakım Derneği'nin bu konuda bir çalışması var şu anda yürümekte olan, bir çok merkezli çalışma. Türkiye çapında yatan hamile COVID hastalarını irdeliyoruz. Onların sonuçları da çıkınca hem tıp camiasıyla hem de halkımızla paylaşırız tabii ki. O yüzden gebeler lütfen aşılanma konusunda geride durmasınlar. Aşılanmaları gerekli. Kendi doktorları da zaten bunu önerecektir konuştuklarında, kadın doğumcuları takip eden hekimleri de bu konuda gerekli açıklamaları ve doğru bilgileri verirler. Ben izninizle sadece şunu söylemek gereğini duyuyorum. Genelde sizin de yaptığınız gibi yoğun bakıma düşmek kavramı kullanılıyor. Yoğun bakımlar tedavi edilen yerlerdir. Yani yoğun bakıma düşmek birazcık sanki kötü bir yermiş izlenimi yaratıyor. Yoğun bakımlar insanların hayatta kaldıkları yerlerdir. Yani buraya yatmazsa normal bir serviste kalırsa hayatını kaybedecek olan hastalar yoğun bakımda yaşam bulurlar, hayat bulurlar, tekrar çıkıp yaşamlarına devam ederler. O yüzden ben özür dileyerek bu konudaki hassasiyetim her zaman mevcut. Düşmek yerine yoğun bakıma yatmak kavramının daha uygun olduğunu söylemek istiyorum. Genelde de halkımızda böyle bir şey var. Yani yoğun bakıma düştü eyvahlar olsun mantığı var ama yoğun bakımdan çıkıp şu anda hayatını idame ettiren insanlar, bizlere müteşekkir insanlar, iyi ki bu ünite var diyorlar. Onu da unutmayalım lütfen.
Haklısınız, bu benim hatam aslında, bu şekilde kullanmak yoğun bakım servisine erişimin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlamak ve bu şekilde kullanmamak çok daha doğru bir davranış olurdu. Ben de bunu öğrenmiş oluyorum bu yayında. Teşekkür ediyorum size.
Teşekkür ederiz.
Hamilelerle ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Bu haberler çıktıktan sonra Sağlık Bakanlığı dün bir açıklama yaptı. Hamilelerin aşı olması gerektiği yönünde yine bir hatırlatma yapmış oldu. Ama siz hem yoğun bakımlardaki gözlemleriniz hem hastalarla birlikte onlarla iletişimdesiniz. Bakanlığın ya da hükümetin aşıyla ilgili kampanyalarını yeterli buluyor musunuz?
Ben açıkçası yeterli buluyorum. Ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor bakanlığımız. Yani uyarılar, bilgilendirmeler. Fakat şu anda bizim yatan hastalarımıza da ben aşı olmayanlara neden aşı olmadıklarını sorduğumda çok enteresan yanıtlarla karşılaşıyoruz tabii ki. Burada yani bir baskıyla ve zorla yapamayacağınız bir şey olduğu zaman bireysel farkındalığın önemi ortaya çıkıyor. Yani aşı olmak bir, ikincisi eğer gerçekten bu virüsle başa çıkmak istiyorsak korunma tedbirlerine halen devam ediyor olmamız lazım. Aşı oldum diye maskesini takmamak, el dezenfeksiyonunu ihmal etmek gibi kolaylıklara kaçamayız. Bir arada olduğumuzda kafelerde, restoranlarda yine çok sıkış tıkış olmamaya çalışmak lazım. Tabii burada enfeksiyonun yayılmasında bakın okullar açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte tahmin etmediğimiz sorunlar da yaşanıyor. Nedir bu? Evet, öğretmenler aşılandılar ya da PCR testleriyle geliyorlar. Çocuklar dikkat ediyorlar, maskeyle oluyorlar. Fakat çocuklar evlerine giderken bindikleri servislerde servis şoförü ve okul aracı içerisindeki durumlarının kontrolü var mı sizce? Bu konuyu bakın kimse irdelemiyor. Bu şu anda yaşam pratiğinde benim gözlemlediğim maalesef ki o şoför arkadaş maskesini takmıyor, çocukları da riske atıyor, çevreyi de riske atıyor, okulları da riske atıyor.
Peki bundan sonrası için sizin gidişata da baktığınızda, ilk yapılması gereken Türkiye'de bu vaka sayılarına baktığınızda, ölüm sayılarına baktığınızda ilk atılması gereken adımların ne olduğunu düşünüyorsunuz?
Bir, aşılanma önemli. Bunun bir sağlık, yani bugün bir can simidi olduğunu hatırlamak lazım. Yani göz göre göre böyle bir yöntem varken bunu olmayıp koronavirüsle karşılaşmayı göze almak çok mantıklı gelmiyor. Eğer bir yerde bilim varsa lütfen bilime inanınız. Bilimdir sizi doğru yola götürecek olan. Bizlerin bilimin ışığında hareket etmemiz lazım. Bu önemli. İkincisi, aşılanmanın dışında yine bilimsel kanıt olarak maske takmak bu enfeksiyonun yayılmasına engelse lütfen maskeyi bir, kendiniz hasta olabilirsiniz çevrenizi korumak için. İki, çevrenizdekiler hasta olabilir kendinizi korumak için maske önlemine dikkat edin. Sosyal mesafeye dikkat edin. El hijyeni çok önemli. El hijyenini lütfen ihmal etmeyin. Son zamanlarda o pandeminin ikinci, üçüncü dönemindeki dezenfektan çılgınlığının ortadan kalktığını görüyorum. Artık
böyle bir düşünce var Oktay Bey. Yani ilk başta biz her yüzeyden bulaşacağına inanıyorduk ama aslında çok da öyle bulaşmıyormuş gibi bir inanış da hakim. Yani artık herkes yüz yüze bulaşacağını düşünüyor. Hala siz el temizliğinin ve yüzeyden bulaşmanın önemli olduğunu düşünüyor musunuz?
Tabii ki hijyen çok önemli çünkü oraya giden partiküller, örnekler, o kişi orada ne durumdaydı, nereye öksürdü, nereye tıksırdı bilemezsiniz. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla el yıkama, el hijyeni, sosyal mesafe, maske, bunların hepsinin öncesine de aşıyı koyduğunuzda o zaman bu işle başa çıkabiliriz. Yalnız şunu da sanılmaması lazım. Bu yani böyle bir ay, iki ay içerisinde bitecek bir şey değil. Koronavirüsle yaşamaya ve bu önlemleri alıp bunlarla idame etmeye hayatımızı alışmamız gerekecek gibi görünüyor. Ben bu sürecin daha uzayacağı yönünde bir kanıya sahibim. Virüs sürekli varyant değiştirerek yeni varyantlarla hayatımızda olmaya devam edecek. Belki daha da ağırlaşacak. Kış mevsimi geliyor. İnsanlar bir araya gelecekler. Bulaş yolları artıyor. Belki biraz daha artabilir vaka sayıları. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yani en son World of Meter'ın yaptığı çalışmaya göre vaka sayısı artışında şu anda dünyada ikinci sıradayız İngiltere'den sonra. O yüzden bütün toplum bir farkındalık içerisinde hareket etmeli diyorum.
Nasıl bir kış bekliyor bizi sizce yoğun bakımlardaki doluluğa da baktığınızda?
Meteorolojik olarak değil herhalde, değil mi? Yoğun bakımlar açısından.
Evet,
yoğun bakımlar açısından ben kışın biraz çetin geçebileceğini düşünüyorum. O yüzden aşılanmanın tamamlanması gerektiğini ve kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kapalı ortamlarda daha fazla maske takmamız gerekecek. Hadi şimdi açık havada oturuyorlar, sosyal ortamlarda bu gerçekleşiyor ama içeri girildiği zaman hep birlikte biraz daha artış görebiliriz enfeksiyon oranlarında.
Havalar soğudukça tehlike artacak. Açık hava yerine artık tabii ki kapalı alanlarda bir araya gelmek durumunda kalacak. Evet. Hem önlemleri hatırlamamız gerekiyor. Hem de yoğun bakımlardaki bu doluluğu hatırlamak da o günlük koronavirüs tablosuyla birlikte baktığımızda salgın hala ne kadar ortasında olduğumuzu bize hatırlatıyor. Sizin bahsettikleriniz de bunları tekrar bize hatırlatmış oldu. Oktay Bey, çok teşekkürler katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Kolay gelsin diyelim sizlere. Sağlık çalışanları da bütün yoğunlukları arasında bizlere zaman ayırıp bilgilendiriyorlar, sağ olsunlar. Biz de Medyascope'da doğru soruları doğru kişilere sormaya çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de yoğun bakımlardaki doluluğu, yoğun bakım servislerini Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demirkıran'a sorduk. Lütfen siz de yayınımızı beğenin, paylaşın. Yorum yazın ki biz de bu yayınları çok daha fazla kişiye ulaştırabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyascope'a destek olabileceğinizi hatırlatın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.